Ayrım 21.
Sayfa 241. Bir kere kampa sakin yaklaşmalı, insanlarla sakin sakin konuşmalıydı. Onları şimdi bayram etmenin hiç sırası olmadığına inandırmalıydı. Oysa kendisi gelir gelmez hepsine avaz avaz bağırmış, üstelik kırbacı indirmesine ramak kaldığı bir an bile olmuştu. Oysa böylece şimdiye kadar kolhozu oluşturmak için harcadığı bütün çabaları bir kalemde silebilir, üstelik belki de bölge komitesine giderek parti üyelik kartını masanın üzerine koyup istifa etmesi gerekebilirdi. Böyle bir şey ise gerçekte ömrünü altüst edecek korkunç bir felaket olacaktı. Davidov tam zamanında aklını başına toplayıp da kendisini tutmasaydı neler olabileceğini zihninden geçirir geçirmez soğuktan üşüyormuş gibi omuzlarını kaldırdı. Sırtından aşağı sanki buz gibi bir el inivermişti. Kendisini bu tatsız duygulara iyice kaptırmış, dalgın dalgın yerdeki kilimin üzerine fırlatılmış kağıtlara bakıyordu. Birden her nedense bağımsızlık savaşı yıllarında papaz kaçtı oyununa alışmasını hatırladı. Elimdeki kozu kaçırdım. 16 sayıya en az 10 sayı daha kattım. Doğrusu bu, diye düşündü. Kendisini tutamadığını, yanlış davrandığını kabul etmek oldukça ağırına gidiyordu. Ama gene de bunu açıkça, herkesin içinde söyleyebilecek kadar cesareti vardı. Kendisini zorlayarak, doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten öyle yırtınırcasına bağırmaya hakkım yoktu. Bu konuda haklısın Ustin, dedi. Ama çalışmadığınızı görünce azıcık gücüme gitti. Benim yerimde sen olsaydın gücüne gitmez miydi? Hem sen de benim karşımda pek öyle fısıldayarak konuşmuyordun. Ne var ki gene de kavga etmeden anlaşmamız gerekiyordu. Her neyse şimdilik yeter. Haydi arabaya en kuvvetli atları koş bakalım. Sen de Nechayev, onlara uygun bir çift hayvan daha bul da şu yaylı arabaya koş. Ustin hayretle, kadınların peşinden mi gideceksin, diye sordu. Evet, kadınlara da bugün çalışmalarının doğru olacağını anlatmaya çalışacağım. Peki sözünü dinleyecekler mi bakalım? Hele bir yanlarına varayım, görürüz. Rica etmeye gidiyorum, emretmeye değil. Öyleyse Allah yardımcın olsun. Şeytan ayağına dolaşmasın. Bana baksana başkan, beni de yanına alsana. Ne olur ha? Davidov bir süre kararsız durdu. Sonra razı oldu. Eh, gel bakalım. Yalnız kadınları ikna etmeme yardım edecek misin? Ustin sıcaktan çatlamış dudaklarıyla gülümsedi. Bu konuda sana benim çırak yardım eder, onu da yanımıza alacağım. Davidov bir şey anlamadan Ustin'e bakarak, ne çırağı? Diye sordu. Ustin hiçbir şey söylemeden tenteli arabaya yaklaştı. Üst üste yığılmış kaputların en altından yepyeni, ucunda deriden saçağı bulunan şık bir kırbaç çıkardı. İşte benim çırağım bu. Nasıl, beğendin mi? Öyle de dillidir ki kerata, sözünü hemen geçirir. Bir ıslık çaldı mı artık kimse duramaz karşısında. Herkesi hemen yola getirir. Sen benim solak olduğuma bakma. Davidov kaşlarını çattı. Sen bırak onu, dedi. Kadınlara elini dokundurmana izin vermem, anladın mı? Bana kalırsa senin o çırağını sırtında öyle bir zevkle denerdim ki... Ustin alaylı bir tavırla gözlerini kıstı. Kim kimin sırtını okşar orası belli olmaz. İhtiyarın biri de zevkle peynirli börek yemeyi düşünüyormuş ama köpeği ondan önce davranmış. Ben bağımsızlık savaşında yara almış bir adam olarak üstün durumdayım. Bana bir şeycik demezler. Kadınlar ise dayaktan hem semirirler hem uslanırlar. Kendi karımdan biliyorum. Hem sen bu işten neden korkuyorsun öyle? İki üç tanesine şöyle bir şaklattın mı kırbacı, gerisini rüzgar üfürür. Bir anda arabaya dolu verirler. Konuşmanın bittiği kanısına varınca arabanın altında yerlerde sürünen kayışları aldı. Atları yakalamak için tepeye tırmandı. Arkasından Nechayev de öbür kazaklar da acele acele iş başına gittiler. Davidov'un yanında yalnız Osetrov kalmıştı. Davidov, sen neden otları biçmeye gitmiyorsun Tihon Gordeyich, diye sordu. Sana Ustin için iki çift söz söyleyecektim. İzin verir misin? Söyle bakalım. Allah aşkına o budalaya kızma ne olursun. Kıçına at sineği kondu mu bütün keçileri kaçırır. Budalanın biri olur, dedi. Davidov sözünü kesti. Budala mudala değil o. Açıkça kolhoza karşı çıkan, ona düşman olan bir adam. Böyleleriyle eskiden de savaştık. Bugün de hiç acımadan savaşırız. Osetrov derin bir şaşkınlıkla, "Ayol, o düşman olur mu?" diye bağırdı. "Diyorum ya sana, bir kere öfkelendi mi artık gözü hiçbir şeyi görmez, o kadar işte. Ben onu çocukluktan beri tanırım. Oldum olası öyle kirpi gibi hemen tüylerini kabartır. Bu inadı yüzünden daha ihtilalden önce köy toplantısında kaç kez ihtiyarlar keratayı falakaya yatırdılar. Kaç kere öldüresiye dövdüler. Ne kıç üstü oturabiliyor ne yatabiliyordu. Ama bütün bunlar ona vız gelirdi. Bütün hafta kıçının acısı geçsin diye bekler, sonra gene eskisi gibi ona buna saldırmaya, takılmaya, herkesin kusurunu bulmaya başlardı. Hem de nasıl kusur arardı bir görseydin, tıpkı üstünde pire arayan it gibi. Ne diye kolhoza düşman olsun? Ömrü boyunca zenginlere rahat vermedi. Nasıl yaşadığını da bir görsen. Evi eskimiş, çürümüş, neredeyse yıkılacak. Bir inekten, iki de cılız koyundan başka malı mülkü yok. Para desen onu ömrü boyunca görmedi. Şu ölümlü dünyada dikili bir ağacı yok. Üstelik karısı hasta, çocukları sersefil. Yoksulluk, sefalet. Belki de bu yüzden durup dururken hırsını başkalarından alıyor. Bir de sen ona düşman diyorsun. O düşman değil, gevezenin biri. Bu adam senin akraban mı? Ne diye onu bu kadar savunuyorsun? Tam üstüne bastın. Akrabam ya, yeğenim olur. Demek onun için böyle dil döküp duruyorsun. Nasıl dökmeyeyim arkadaş Davidov? Evinde her biri ötekinden küçük 6 çocuğu var. Onları beslemesi gerek. Oysa dilini tutmasını bile bilmiyor. Kaç kere de söylemişimdir ona. Dilini tut Ustin. Günün birinde dilin yüzünden başına bela gelecek. Öfkeden öyle bir laf edersin ki bir anda kendini Sibirya'da bulursun. O zaman dilini ısırırsın ama iş işten geçmiş olur demişimdir. O bunlara karşılık ne dese beğenirsin? Ne olacakmış? Sibirya'daki insanlar insan değil mi? Dört ayaklı mı onlar? Bana da bir şey olmaz, onlara da. Acı patlıcanı kırağı çalmaz, dedi. Gel de sen böyle bir aptala laf anlatmaya çalış. Oysa çocuklarının bunda ne suçu var? Çocuk dediğin öyle zor yetişiyor ki. Ama bugün bir çocuğu öksüz bırakmak da çok kolay. Bir dakikalık iş. Davidov gözlerini kapadı. Uzun uzun düşünceye daldı. Acaba o ışıksız, o karanlık, o acı çocukluk yıllarını mı düşünüyordu? Osetrov tekrar, ne olursun o kötü sözleri söylediği için ona kızma, diye yalvardı. Davidov elini yüzünde gezdirdi. Sanki birden uykudan uyanmıştı. Ağır ağır, her sözün üzerinde dura dura, bak sana söyleyeyim Tihon Gordeiç, dedi. Şimdilik Ustin'e dokunmayacağım. Varsın kolhozda çalışabildiği kadar çalışsın. Ona ağır iş vermeyeceğiz. Gücüne göre elinden geldiği kadarını yapsın. Yıl sonunda iş günleri eksik gelirse ona yardım ederiz. Çocukları için kolhozun yardım fonundan ekmek de veririz, anladın mı? Yalnız sen ona benim tarafımdan gizlice şunu söyle. Eğer bir daha ekipte karışıklık çıkartmaya, suyu bulandırmaya, adamları çeşit çeşit kötülüklere yöneltmeye kalkarsa elimden kurtulamaz. İş işten geçmeden aklını başına toplasın. Onunla artık şaka etmem. Böylece söylersin ona. Ben Ustin'e acımıyorum. Çocukcağızlara acıyorum. Osetrov yerlere kadar eğilerek, bu sözlerin için sana ne kadar teşekkür etsem az arkadaş Davidov, dedi. Ustin'e kin tutmadığın için de ayrıca teşekkür ederim. Davidov birden öfkelendi. Ne eğiliyorsun be? Tasvir miyim ben karşında? Eğilmenin gereği yok. Bunu yapmasan da ne söylemişsem yerine getiririm. Osetrov ciddi bir tavırla, bizde eski bir töre vardır. Teşekkür ederken yerlere doğru eğiliriz, dedi. Anladık anladık ihtiyar. Yalnız sen bana şunu söyle bakalım. Ustin'in çocuklarının giyim durumu nasıl? Kaç tanesi okula gidiyor? Kışın hepsi peçin üzerinde otururlar. Avluya çıkamazlar. Giyecekleri yoktur ama yazın yırtık elbiseler içinde koşar dururlar. Kulakların malları dağıtılırken onların da payına az bir şey düşmüştü. Ancak çıplaklığı o 2-3 parça şeyle örtemezsin ki. Kışın Ustin son çocuğunu da okuldan aldı. Bırakamazdı onu orada. Oğlanın ne üstünde ne başında vardı. Büyüyecek bir çocuktur. 12 yaşında kadar var. Öyle çingene gibi okulda dolaşmaktan utanıyormuş. Davidov öfkeyle ensesini kaşıdı. Sonra sert bir hareketle Osetrov'a arkasını döndü. ''Sen işinin başına git.'' dedi. Sesi boğuk boğuk çıkıyordu. Canının epey sıkıldığı belliydi. Osetrov Davidov'un aşağı doğru eğilmiş, hafifçe kamburlaşmış vücuduna dikkatle baktı. Bir defa daha yerlere kadar eğildi. Sonra ağır ağır hasatçılara doğru yürüdü. Davidov biraz sakinleşince uzaklaşan Osetrov'un arkasından uzun uzun baktı. Bu kazaklar ne acayip millettir diye düşünüyordu. Gel de anla bakalım, bu Ustin ne biçim adam? Öfkesi başına vurmuş bir düşman mı, yoksa aklındaki dilinde olan gevezenin, çenesi düşüğün biri mi? Her gün karşıma yeni bir bilmece çıkarıyorlar. Gel de her birini ayrı ayrı incele bakalım. Kahrolasıca keratalar. Eh, ne yapalım, hepsini teker teker anlamaya çalışacağım. Gerekirse onlarla içtiğim su ayrı gitmeyecek. Ama eninde sonunda ne yapıp edip hepsini iliğine kadar tanıyacağım. Doğrusu bu. Bu düşüncelerinin akışını Ustin bozdu. Dört nala yanına gelmişti. Peşinden de ikinci bir at getiriyordu. Biz ne diye yaylı arabaya koşalım bunları? Gel büyük arabayı alalım. Merak etme, karılar o arabanın içinde sarsılsalar da bir şey olmazlar. Yani geri dönmeye razı olurlarsa. Davidov, hayır, sen öbür atları yaylı arabaya koş, dedi. Daha o anda her şeyi kafasında tasarlamış, başarıya ulaşırsa yaylı arabanın işine yarayacağını düşünmüştü. 40 dakika kadar hızla yol aldıktan sonra karşı yamaçtaki yazlık yoldan ağır ağır yukarı doğru çıkan, kalabalık, renk renk, süslü püslü bir kadın topluluğu gördü. Ustin öbür arabayla Davidov'a yetişerek, ''Eh, ayağını sıkı bas bakalım başkan, şimdicik karılardan ikinci bir oyun göreceksin.'' dedi. Davidov hayvanların sırtına dizginleri vurarak korkusuz bir tavırla yaşayan görür.'' dedi. ''Korkmuyor musun? Ne korkacağım? Yalnız 12 kişiler ya da biraz fazla.'' Ustin garip bir gülümseyişle ''Ya ben de onlara yardım edersem?'' diye sordu. Davidov dikkatle yüzüne baktı. Ama adamın şaka mı ettiğini yoksa ciddi mi konuştuğunu bir türlü anlayamadı. Ustin tekrar ''O zaman iş ne yana döner ha?'' diye sordu. Ama bu sefer artık gülümsemiyordu. Davidov kendi atlarını kesin bir tavırla durdurdu. Arabadan indi. Öbür yaylı arabaya yaklaştı. Elini cebine sokarak Nesterenko'nun hediye ettiği tabancayı çıkarıp Ustin'in kucağına koydu. ''Şu oyuncağı al da bir yere sakla. Günaha sokmasın beni. Eğer kadınlara uyarsan içimdeki öfkenin üstesinden gelemem de. Önce senin kafana bir kurşun sıkarım diye korkuyorum.'' Rahat bir hareketle Ustin'in terli elinden koca kırbacı çekip aldı. İleri doğru fırlattı. Kırbaç yolun öbür tarafına ta uzaklara düştü. ''Haydi şimdi gidelim.'' dedi. ''Biraz acele et. Ustin Mihailovic, hem de senin kırbacın düştüğü yeri iyice belli. Dönerken alırız. Doğrusu bu. Tabancayı da kampa döndüğümüzde geri verirsin. Haydi devam.'' Davidov kadınlara yaklaşınca yandan dolaşıp kalabalığın önüne geçti. Arabayı yolun ortasında enlemesine durdurdu. Ustin de kendi sürdüğü yaylı arabayı onun yanında durdurdu. Davidov dindar kadınlara yapmacık bir neşeyle seslendi. ''Merhaba güzellerim, nasılsınız?'' Kadınların en korkusuz olanı hepsinin yerine karşılık verdi. ''Şaka etmiyorsan söyleyeyim, iyiyiz.'' Davidov arabadan aşağı atladı. Kasketini çıkardı. Başını önüne eğdi. ''Kolhoz İdare Müdürlüğü adına sizden rica ediyorum. Hemen işinizin başına dönün. Beni buraya erkekleriniz gönderdi. Onlar ekinleri biçmeye başladılar bile.'' Yüzü terden pırıl pırıl, kıpkırmızı olmuş yaşlı bir kadın öfkeyle ''Biz eğlenceye değil, ayine gidiyoruz.'' diye bağırdı. Davidov buruşmuş kasketini iki eliyle göğsüne bastırdı. ''Hele hasat bitsin, ondan sonra istediğiniz kadar dua edersiniz. Şimdi duanın sırası değil. Bakın, gökte bulutlar toplanıyor. Oysa sizin tarlada daha demetlenmiş bir tek saman yığını bile yok. Mahvolacak samanınız, hepsi çürüyecek. Saman çürür, ziyan olursa kışın hayvanlar da açlıktan geberir. Hoş, siz bunları benden daha iyi biliyorsunuz ya.'' Genç bir kız alaylı alaylı ''Bulutu da nereden çıkardın?'' diye sordu. ''Şu gökyüzüne baksana, tertemiz, yıkanmış çamaşır gibi.'' Davidov onları elinden geldiğince ikna etmeye çalıştı. ''Barometre yağmur gösteriyor, yakında mutlaka yağacak, bunu kesin olarak söyleyebilirim. Ne olur sevgili bacılarım, haydi hep birlikte geri dönelim. Gelecek pazar gider dua edersiniz. Ne fark var ki? Ha bu pazar, ha gelecek pazar. Haydi gelin, sizi rüzgarda serin serin götüreyim. Binin şu arabaya bacılarım, iş beklemez ki. Davidov kolozcu kadınları inandırmak için en tatlı sözleri söylüyor, yalvarıp duruyordu. Kadınlar kararsızlıklarını belli ederek durup birbirleriyle fısıldaşmaya başladılar. İşte o sırada Davidov'un imdadına hem de hiç beklemediği bir anda Ustin yetişti. Hiç gürültü etmeden yavaşça arkadan Nechayev'in iri yarı uzun boylu karısına yaklaştı. Onun kollarının arasına alarak havaya kaldırdı. Onun gülerek indirdiği yumrukları aldırmadan hızla koşup kadını götürdü, yavaşça arabanın arka tarafına oturttu. Kadınlar kahkahalar, çığlıklar atarak çil yavrusu gibi dağılıverdiler. Ustin bir vahşi gibi gözlerini devire devire avazı çıktığı kadar "Haydi güzel güzel kendiniz binin şu arabaya, yoksa kamçıyı kapıyorum ha!" diye bağırdı. Sonra birden kendi de kahkahalarla gülmeye başladı. Oturun be, dokunmam size, korkmayın. Ama çabuk olun ha, uzun etekli dişi zebaniler sizi. Nechayev'in karısı arabanın üstünde ayağa kalkarak başından kaymış olan dar şalı düzeltti. Haydi otursanıza be kızlar, çabuk olun. Sizi burada 40 yıl mı bekleyeceğiz diye bağırdı. Baksanıza ne kadar saygı gösteriyorlar. Bizi almaya ta buraya kadar başkanın kendisi geldi. Kadınlar üç yönden birbirlerini ite kaka, gülüşerek, arada bir de Davidov'a yan yan bakarak alaylı hareketlerle arabaya bindiler. Yolun üstünde yalnız iki ihtiyar kadın kalmıştı. Ataman Çukov'un ninesi Davidov'u nefretle süzerek "Peki biz Tubyansk'a kadar yalnız mı gideceğiz dinsiz imansız herif?" diye sordu. Fakat Davidov denizciyken kadınlara karşı gösterdiği kibarlıkla topuklarını birbirine vurarak eğildi. "Yaya gitmenize hiç gönlüm razı olur mu nineler? Bu arabayı sırf sizin için getirdim. Buyurun güle güle gidin. Doya doya dua edin. Ustin Mihailovic sizi oraya kadar götürür. Ayin bitinceye kadar bekler. Sonra sizi gene köye getirir," dedi. Her saniye değerliydi. İhtiyar kadınların razı olmasını bekleyecek kadar bile vakit yoktu. Davidov her ikisinin kollarına girdi. Onları yaylı arabaya doğru götürdü. Ataman Çukov'un ninesi elinden geldiğince direniyordu ama Ustin onu saygılı bir tavırla hafif hafif arkadan itiyordu. İhtiyarları güç bela arabaya oturttular. Ustin dizginleri ayırırken hafif, çok hafif bir sesle "Sen ne kurnazsın Davidov, tıpkı tilki gibi," diye söylendi. Bütün bu süre içinde başkanı ilk olarak soyadı ile çağırmıştı. Davidov bunu fark etti. Yorgun bir tavırla gülümsedi. Uykusuz kaldığı gece ve başından geçen heyecanlı anlar etkilerini göstermeye başlamıştı. Bir an önce uykuya dalmak istiyordu. Bu dayanılmaz bir dürtü halini almıştı. 14. Bölüm. Agafon Dubtsov, Davidov'un sade döşenmiş bürosuna yorgun argın girince ihtiyarlar gibi ohlayıp pufladı. Bankın üstüne oturdu. Sonra, "Amma çok otumuz var bu yıl maşallah. Yağmurlar işimizi berbat etmez, hasadı havalar kuruyken bitirebilirsek, depolar dolusu samanımız olacak," dedi. Ancak rahatça yerleştikten sonra rengi solmuş kasketini yanına koydu. Basma gömleğinin koluyla güneşten yanmış, yer yer çiçek bozuğu yüzündeki teri sildi. Gülümseyerek Davidov'a, sonra masanın başında oturan muhasebeci ile Yakov Lukiç'e baktı. "Merhabalar başkanım. Sizlere de iyi günler kitap fareleri," dedi. Muhasebeci alaylı bir tavırla güldü. "Aa, bakın arkadaşlar, çiftçi Dubtsov gelmiş. Arkadaş Davidov, şu koca adama dikkatle bir baksanıza. Sen kendini gerçekten çiftçi mi sanıyorsun be Agafon?" Dubtsov meydan okuyormuş gibi bir tavırla, "Peki çiftçi değilsem neyim ben sence?" diye sordu. "Çiftçiden başka her şeye benziyorsun. Neye benzetiyorsun? Nasıl söyleyeyim neye benzettiğimi, utanırım." Dubtsov kaşlarını çattı, somurttu. Esmer yüzü daha da kararmış gibiydi. Açıkça sabırsızlanarak, "Eh gevezelik etme," dedi. "Çabuk söyle bakayım, kime benzetiyorsun beni? Dilini yuttuysan kamburuna şöyle bir yumruk atayım, hemen konuşmaya başlarsın." Muhasebeci kesin bir tavırla, "Bence sen tam anlamıyla çingeneye benziyorsun," dedi. "Nasıl yani, ben mi çingeneyim? Neden çingene oluyormuşum?" "Pek basit. Nasıl anlamıyorsun?" Pire bile adamı sebepsiz ısırmaz. Senin de bir amacın olmalı. Anlat bakalım, gücüme giden o laf ne demek oluyor? Muhasebeci gözlüğünü çıkardı. Kalemle kulağının arkasını kaşıdı. Kızma Agafon, sözlerimi anlamaya çalış. Çiftçiler tarlada çalışırlar, öyle değil mi? Çingeneler ise köylerde dolaşır, dilenir, unutulmuş kalmış bir şey varsa çalar giderler. Sen de öylesin işte. Şimdi ne diye köye geldin sanki? Herhalde hırsızlık etmeye değil. Demek ki bir şeyler dilenmeye geldin. Doğru mu söylüyorum? Dubsov pek kesin olmayan bir tavırla "Dilenecekmişim," dedi. Ne demek yani? Sizi ziyaret etmek yasak mı? Şöyle bir uğrayamaz mı insan size? Herhangi bir işi konuşmak için gelemez mi yanınıza? Yoksa buraya gelmeyi sen mi bana yasak edeceksin gözlüklü fare? Davidov gülümseyerek "Sahi niye geldin?" diye sordu. Ama Dubsov bu soruyu işitmemiş gibi davrandı. Dikkatle loş odaya bakıyordu. İçinde bir çekememezlik duygusu varmış gibi derin derin iç geçirdi. Bazı insanlar ne güzel yaşıyorlar. Bakıyorum da evlerinin pancurlarını hafifçe örtmüşler. Yerdeki tahtaları suyla sulamışlar. Sessizlik, gölge, serinlik. Oh, etrafta bir tek sinek yok. İlaç için bir tanecik sivrisinek vızıldamıyor. Tarlada öyle mi ya? Canı çıkıyor adamın orada. Güneş sabahtan akşama kadar tepende boza pişirir. Gündüzleri at sinekleri sığır gibi kanını emer dururlar. Sinekler tıpkı adamı usandıran bir karı gibi yapışırlar. Gece sivrisinek rahat vermez. Doğru dürüst sivrisinek olsa bir şey demem ama bunlar pabuç kadar. Vallahi inanın her bir sivrisinek serçe kadar. Bir de iyice kan emdi mi serçeden de daha büyük oluyorlar. Baktım bizim sinekler tuhaf, sapsarı bir renkte. Korkunç mu korkunç. Bir de gagaları var, iki karış namussuzlar. Bir tanesi üzerine kondu mu gömleğini deldiği gibi bir sokuşta adamın etini koparıyor vallahi. Bu kanatlı canavarlardan neler çekiyoruz, ne kadar kan kaybediyoruz bir bilseniz. Bağımsızlık savaşında bile bu kadar kan kaybetmedik. Yakov Lukiç gülerek hayretle, amma da palavra atıyorsun be Agafon, dedi. Böyle gidersen şu kardedeyi de geçeceksin. Neden palavra atacakmışım? Sen burada serinlikte boş boş oturuyorsun. Bozkır'a gel bakalım da o zaman görürsün. Dubsov bunu söylerken sert bir tavır takınmıştı ama o kurnaz kısık gözlerindeki neşeli ışıklar uzun süre kaybolmadı. Ekibin tarlada çektiği acıları, sıkıntıları mahsus ballandıra ballandıra, üzüntülü üzüntülü anlatmaya devam edecekken Davidov sözünü kesti.